Ayrım 29 Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 391. 63. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da. Kara Tavuk hatırlıyor, 4. Her askerin ötekilerden üstün tuttuğu bir arkadaşı vardır. Arkadaşın ölürse bir süre sonra bir başkasını bulursun. Ama yine de hatırladığın yalnızca bir tane arkadaşın olur ve onu hepsinden üstün tutarsın. Bunun nedeni en iyi arkadaşının öldürülmesinden sonra yüreğindeki yaranın tekrar böyle bir arkadaş edinmeni imkansız kılmasıdır. Fikret'i anlatacağım. Peralıydı ve sloganı "Peralıyım ben ve şeyimden aşağı Kasımpaşa'ydı." Bir liman işçisi gibi yapılıydı. Bunun nedeni İstanbul'daki doklarda liman işçisi olmasıydı. İri yarı olduğunu söylemiyorum, zira benden daha uzun değildi. Ama güçlü, ağır bir göğüs yapısı vardı. En ağır şeyleri kaldırmayı ve taşımayı öğrenmiş bir adamın kalın, küt kollarıyla bacaklarına sahipti. Çok güçlü olduğunu şahsen biliyorum. Zira üstü kapalı siperler yaptığımızda kirişleri yerine oturtan oydu. Ateşkes esnasında yaralıları toplarken herkesten daha kuvvetliydi. Boynunda kasları şişirerek bizi güldürürdü ve bütün o kasların belirgin hale gelmesi ona grotesk bir görüntü kazandırırdı. Kazayla ona toslayacak olduğunuzda bir ağaca çarpmış gibi olurdunuz. Fikret çirkindi, bir Arap'ın çengelli burnuna sahipti ve alt dudağı sarkıktı. Gözleri yüzüne eşit aralıklarda oturmuyordu. Bıyığı bir tel kablonun saçaklı ucu gibiydi ve tıraş olduktan bir saat sonra bile kalın bir kaba sakalla kaplı olurdu. Çoğu zaman hepimiz gibi o da keçi gibi kokardı. Ama onun kokusundaki keçisellik geri kalanlarımızın siperlerde günlerce süren şiddetli çarpışmalardan sonra edinmeyi başaracağımız ölçüdeydi. Siperlerde kokladığımız şeyler sırasıyla şunlardır. Ceset, yanmış barut, bok, sidik, ter. Fikret'in kokusu yanmış barut ile bok arası bir şeydi. Fikret'in iyi tarafı kötülüğüyle ilgili olarak dürüst olmasıydı. Bir kere başı hep beladaydı. İmama Allah'a boş verdiğini, kutsal olup olmamasının onu ilgilendirmediğini, savaşın kutsal olup olmamasının da umrunda olmadığını, çünkü bu savaşın da dövüşmeyi gerektirdiğini söyleyince hepimiz çileden çıkmıştık ve imam da onu rapor etmişti. Arkadaşlarının moralini bozacak ve devleti küçük düşürecek hareketlerde bulunduğu için başı belaya girmişti. Kendisine angarya cezası verilmişti ve o da sonradan "Şeyimden aşağı, ben Peralıyım" demişti. Orhan Teğmen araya girmeseydi herhalde vurulacaktı. Orhan Teğmen ona fikirlerini kendisine saklamasını söylemişti. Neyse ki Teğmen'e imamdan ve hatta bizzat Allah'tan bile daha çok saygısı vardı. Böylece şeyinden aşağı olan diğer konular sır olarak kalabilmişti. Fikret'in ağzı her konuda bozuktu. Bir şeyin yerini sorduğunuzda veya birinin nerede olduğunu daima "ananın orasında" diye cevap verirdi. Normal olarak biri bunu söylediğinde boğazına bir bıçak dayanmasını bekleyebilirdi. Ama o bunu gayet dostça bir havayla, sanki sahiden de yardımcı oluyormuş gibi söylerdi. Zaten askerler de arkadaşlarındaki uygunsuz hareketlerin en kötüsünü anında kapıverirler. Aramızda gerçekten Peralı olan bir tek Fikret olduğu halde, "Ben Peralıyım, şeyimden aşağı Kasımpaşa" hepimizin sloganı oldu ve az zamanda en dindarlarımız bile herhangi bir şeyin yeri sorulduğunda "Ananın orasında" demeye başladı. Bugün bile kendime dikkat etmek zorundayım ki bunu söylemekten kaçınabileyim. Fikret çok tembel ve kayıtsız görünmekten hoşlanırdı. Ama yapılması gereken bir şey varsa fevkalade yöntemli çalışırdı. Hızlı çalışmazdı ama asla mola da vermezdi. Daima benim yanı başımda çarpışırdı ve birbirimizi kollardık. Bunun neden olduğunu bilmiyorum çünkü ikimizin arkadaş olması için hiçbir sebep yoktu. Onu ilk defa giysilerimi bitten nasıl arındıracağımı bana gösterdiği zaman tanımıştım. Giysiler zaten pek sık yıkanmıyordu ama çok iyi yıkansalar bile bitler ölmüyordu. Bir gün kaşınıp durmaktaydım. Fikret üniformamı çıkartmamı ve bu konuda tevekkül göstermememi, çünkü kimsenin bit karşısında tevekkül göstermek zorunda olmadığını söylemişti. Güneşin altında oturmuştuk ve o bana bitlerin üniformanın dikiş yerlerinden nasıl ayıklanacağını, işaret parmağı ile baş parmağın tırnağı arasında kıstırılarak nasıl çatlatılacağını öğretmişti. Fikret bit konusunda çok bilgiliydi. Çünkü bitin Pera'daki bir numaralı hayvan olduğunu söylüyordu. 3 çeşit bit vardır. Bir tanesi bir fahişenin ayrılık hediyesidir. Bir tanesi kafadadır. Dolayısıyla kafanızı tıraş etmeniz gerekir. Ve üçüncüsü de kol altlarınız ve uyluklarınıza, karnınıza iğneler batmasına yol açanıdır. Ve sizi öyle kaşındırır ki, pis parmaklarınızla bokunu derinize yedirirsiniz ve işte öyle hastalanırsınız. Kıllıysanız daha beterdir. Çünkü yumurtalarını kıllara bırakır. Çanakkale'de bizim iki çeşit bitimiz vardı. Bunlar eğer kan içmekten pembeleşmemişlerse kır renkli ve beyazdılar. İzin günlerimizde safların gerisine gittiğimizde zaten bitli olan cahil, topraksız, köylü türünden olanlarımız hariç hepimiz daima bit ayıklardık. Fikret'le ilk arkadaş olduğumuzda ceketimi aldı ve dikiş yerlerinin iki tarafından da bakılarak nasıl aranacağını bana gösterdi. O ana kadar ondan kaçınıyordum. Çünkü söyledikleri beni şok etmekteydi. Ama bitlerime yönelik bu ilgisi onun bütünüyle kötü bir adam olmadığını anlamamı sağladı. Bir gün safların gerisindeki istirahat noktasındayken Orhan Teğmen geldi ve gömleğimi yakındaki bir karınca tepesinin üstüne koymamı emretti. Bu emri sorgulamaya cesaret edemedim ve dediğini yaptım. Birkaç saat sonra Orhan Teğmen geri geldi ve gömleği dikkatlice eline aldı ve bütün karıncaları silkeledi ve gömleği bana göstererek dedi ki, ''Tam düşündüğüm gibi, bu gömleği bit kontrolünden geçir Abdülnefer.'' Hiç biti yoktu. Anlaşıldı ki dürbünüyle Frank'leri gözetliyormuş ve karınca tepeleriyle bu hileyi yaptıklarını görmüş. Karıncalar bitleri yiyor mu veya öldürüyor mu yoksa yalnızca kaçırıyor mu bilmiyorum. Ama benim bunu deneyecek olan bütün askerlere öğüdüm, gömleği giymeden evvel bütün karıncaları süpürdüklerinden emin olmaları. Çünkü karınca sokması bit ısırığından çok daha fazla acıtıyor. Askerlere ayrıca kafalarını siperden aniden çıkarmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü böyle ani hareketler dikkati çekiyor. Böylesi sağlam sinir gerektirirse de kafanızı daima becerebildiğiniz kadar yavaş yükseltin. Nişancılara tavsiyemde dikkatli bir atışla makineli tüfek tabyalarını çökertebileceğinizdir. Bütün yapacağınız tabyayı destekleyen kum torbalarının yan taraflarına dikine bir dizi ilmek atışı yapmak. Bu torbaların ikiye ayrılmasına ve içindeki kumun boşalmasına neden olmaktadır. O zaman tabyalar bazen aniden çökebilmektedir. Bunu esas itibariyle eğlenmek için yaparsınız ve düşman daima geceleyin tabyayı tekrar inşa eder. Bir gün Fikret bütün bitlerimizi öldürmeden teneke kutuları içinde biriktirip bu tenekeleri Frank siperlerine fırlatma fikrini geliştirdi. Bunu yapma şansımız vardı çünkü bir keresinde siperler birbirinden yalnızca 5 adım uzaktaydı. Yaptığımız işe gülüyorduk ki bir Frank'in ''Hey Abdül!'' diye bağırdığını duyduk ve teneke kutu içinde bokla bize iade edildi. Frankler bize hep Abdül derlerdi ki bu da benim gerçek adım olduğu ve kara tavuk yalnızca bir takma adı olduğu için bana garip geliyordu. Bazen bize daha önce hiç tatmamış olduğum ve tadınca da çok sevdiğim çikolatalar fırlatıyorlardı. Biz de onlara tatlılar ve sigaralar fırlatıyorduk ki bizim sigaralar onlarınkinden çok iyiydi. Bazen de üzüm. Biz de haydi Johnny diye bağırıyorduk bir şeyleri atarken. Frankler bisküvi adını verdikleri küçük yuvarlak yassı bir ekmekle teneke kutulara konmuş sığır bifteği denen bir çeşit etle yaşıyorlardı. Bir zaman geçtikten sonra bunları yemekten sıkıldılar ve bizim siperlere fırlatmaya başladılar. Bir keresinde bir teneke kutu başıma geldi ve değdiği yeri kocaman çürüttü. Tenekeleri süngülerimizle açıyorduk. Öyle bir zaman oldu ki biz de bıktık bunu yemekten. Çünkü sıcak havada içindeki yağ eriyor ve sümüksü sümüksü köpürerek tenekeden taşıyordu. Orhan Teğmen'e Fransızca bir not yazdırdık ve bir tenekeye bağladık. Sonra da tenekeyi geri fırlattık. Notta sığır eti istemez, lütfen ama süte evet yazıyordu. Bize gelince siperdeyken bulgur, zeytin ve ekmekle yaşıyorduk. Frankler şanslıydı çünkü Rum tüccarlar gelmiş ve onların bulunduğu kumsallara sergi açmışlardı. Bütün çevrelerinde şarapnel mermilerinin patlamasına da aldırmıyorlardı. Bizim tarafa gelen pek az Rum tüccar vardı çünkü zaten bizde para yoktu. Franklerle yaptıkları bu ticaret çoğumuzun Rumlardan nefret etmesine yol açtı. Çünkü çoğunun Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar olduğundan emindik. Rumlar herkese ticaret yaparlar, analarının katiliyle bile. Franklerle bizim karşılıklı olarak bombaların yanı sıra birbirimize hediyeler de attığımızı bilselerdi, insanlar şaşıp kalırlardı. Bu oldu çünkü düşmanı tanımamız gerekiyordu. Önceden hiç esir almıyorduk. Onlardan nefret ediyorduk. Onlar da bizden nefret ediyordu. Onları süngülüyorduk. Çünkü imansız öldürmenin fazladan hayrı cennete girmemizi daha da kolaylaştıracaktı. Orhan Teğmen bize hep esirleri ya da yaralıları öldürmememizi söyledi. Çünkü yararlı bir takım istihbarata sahip olabilirlerdi. Ve buna ilaveten öldürüleceklerini bilen askerler teslim olmaya daha az yatkın olurlardı. Ama bazen o bakmadığında veya öldürme şehveti ağır bastığında yine de öldürüyorduk. Mamafih bir an geliyor, öldürmeye doyuyorsunuz ve öldürme tembeli oluyorsunuz. Sizi tiksindirmeye başlıyor. Düşmanın gözlerinin içine bakıyorsunuz ve artık gördüğünüz bir imansız olmuyor. Artık nefret bulunmuyor içinizde. Neyse işte, her şeyi değiştiren bir şey oldu. Harekatın ilk günleriydi, başlayalı daha bir ay bile olmamıştı. Gündüzler ısınmaktaydı ama geceler hala çok soğuktu. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı denen Franklerle karşı karşıyaydık. Bunlar gurkalar denen, ufak tefek adamlar kadar sıkı dövüşen, uzun boylu ve vakur heriflerdi. Kıyıdan dik bir yamaca savaşarak tırmanmışlardı. Onları içinde bulundukları dere yatağından çıkarmamız mümkün olmamıştı. Daha sonra onları yok etmenin en iyi yolunun saldırmalarına izin vermek olduğunu anlamıştık. Genel olarak iri yarıydılar ve kolay birer hedef oluşturuyorlardı. Denetlenemeyecek bir hevesle çok ileri gidebilirlerdi. O zaman biz de onları küçük gruplar halinde yalıtabilir ve hepsini öldürebilirdik. Kendilerine Anzak dediklerini saptamıştık ki bu da bizi çok şaşırtmıştı. Hava ısındığında bu askerler bir tek çizme ve şortla savaşıyorlardı. Derileri kararıyordu ve vücutlarında bir takım canavar ya da neredeyse tamamen çıplak kadın dövmeleri vardı. İmşi yallah şeklinde tuhaf bir savaş çığlığı atıyorlardı ve bunun belki de kendi dillerinde inşallah demek olduğunu düşünmüştük. Hayal edilebilecek en büyük saldırıyı gerçekleştirdik. Biz 40 bin kişiydik ve şafak vakti saldırıya geçtik. Öyle sıkışık nizamdık ve öyle çoktuk ki her bir kurşun bir sürü adam öldürmüş olmalı. Birçok insanın kurşunun dosdoğru insan bedeninin içine girdiğini bilmediğini düşünüyorum. Ben yanımda Fikret'le birlikte savaşıyor ve onun kokusunu hissediyordum. Franklerin çok sayıda makineli tüfeği vardı ve ot biçer gibi biçiyorlardı bizi. Öğlen itibariyle 10 binimiz ölmüştü ve Franklerden çok kişi öldürdüğümüzden kuşkum yok. Saldırı durduruldu ve Fikret'le ben sürünerek siperimize geri döndük. Ertesi öğlene doğru sıcak güneşin altında kalmış olan 10 bin ölüden yükselen koku öylesine kötüydü ki dayanamadık. Tatlı ve iğrenç bir kokuydu. Daha da beteri yaralılardan hiçbirinin toplanmamış ve safların orta yerinde susuzluk ilacından ağlaya sızlaya ölüyor olmasıydı. Fikret duyunca ağlamaya başladı ve hepimiz de fevkalade kederlendik. Çünkü merhamet duygusu sarmıştı yüreğimizi. Allah'a lütfen izin ver de bir ateşkes olsun diye dua ediyorduk. Frank siperinden bir kızıl haç bayrağı yükseldi ve bir umut patlaması yaşadık. Ama bizim nişancılardan biri anında vurdu bayrağı ve umut söndü. Sonra Orhan Teğmen bana şans dileyin dedi ve tırmanıp siperden dışarı çıktı. Elleri havada düşman saflarına doğru koştu ve bizim adamlar da anında kendi kızıl haç bayrağımızı diktiler. Orhan Teğmen kızıl haç bayraklarını vurduğumuz için Franklerden özür dilemeye gitmişti. Siperlerimizden sedyeler elimizde çıktık. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Franklerle hep bir arada yaralılarımızı topladık. Bize baş selamı verdiler ve uzun boylarının tepesinden baktılar. ''Good day Abdül'' dediler. Merhamet isteyen bir iş için bizi öldürmüş olanlarla yan yana huzur içinde çalışıyor olmak garipti. Bazılarımız Franklerle nişan ve sigara takası yaptı. Ölülerin 4 gün sonra gömülmesi kararlaştırılmıştı. O süre içinde hava o kadar ağırdı ki kusasımız geliyordu. Böyle muharebelerde başlıca duamız rüzgarın batıya doğru esmesi ve pis kokuyu bizden yana değil de düşman saflarına taşıması oluyordu. Bizimle Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Frankler arasındaki her şey ölüleri gömerken değişti. Britanyalı Frankler Honorable Herbert adında Türkçe ve Arapça bilen özel bir subay yollamışlardı. Bu subay hepimizi koordine edebilen tek kişiydi. Biz Türkler de emirleri ondan alıyorduk. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Frankler de. Honorable Herbert ölünün üstünde bulunan para ve öteki şeyler için bize alındı kağıtları veriyordu. Size ölüleri anlatacağım. Bir aydır savaş vardı ve ölüler hiç toplanmamıştı. Ölenler farklı yaşlardaydı. Bu yüzden hepsi farklı derecelerde çürümüşlerdi. Bazıları iyice şişmişti, bazıları kararmış ve içlerinde kurtçuklar kaynıyordu. Diğerleri yeşil sümeğe dönüşmüşlerdi. Bir kısmı da tamamen çürüyerek büzüşmüş olduğundan kemikleri deriden dışarıya fırlamıştı. Bunların birçoğu siper ve tahkimat yapmakta kullanıldı. Yani kum torbası yerine geçtikleri söylenebilir. O zamanki ölülerin çoğu bizimkilerdi. Ölüler gömülürken iki tarafta nöbetçi dikiyordu ve bu nöbetçiler süngü takıp rahatta bekliyorlardı. Biz orada beyaz bayrakla dikilsin diye en iri adamımızı seçiyorduk. Frankler de en iri askeri seçiyorlardı ve böylece anormal ölçüde iri iki dev beyaz bayraklarla orada dikiliyordu. Ve iki tarafta yere ne kadar uzağa gitmeye izin olduğunu gösteren bayraklar dikiyordu. Bize fotoğraf çekmememiz söylenmişti. Ama zaten bir tek subaylarda fotoğraf makinesi vardı ve onlar da zaten çekiyorlardı. Çünkü Frank subayları da çekmekteydiler. Onların subaylarıyla bizimkiler konuşuyorlardı. Öyle sanıyorum ki Fransızca olmalı. Çünkü Orhan Teğmen o dili konuşmayı biliyordu ve onun da konuştuğunu duymuştum. Sigara değiş tokuşu yapıyorduk. Frankler ellerimizi sıkmaktan hoşlanıyorlardı ve bizim de kendimizi buna alıştırmamız gerekmişti. Hep güneşin altında köle gibi çalışmaktaydık ve hamamda terler gibi terlemekteydik. Sırtlarımız ağır kaldırmaktan ağrımaktaydı. İlk fikir saflarımızın tam ortasına beyaz kumaşla bir çizgi çekmekti. Ve biz bütün Frank cesetlerini onların tarafına götürüp bırakacaktık. Onlar da bütün Osmanlı cesetlerini getirip bizim tarafa bırakacaklardı. Ama hareket ettirmeye kalktığınızda yaşlı cesetler parçalandı ve et kancalarıyla süpürge sopaları işe yaramadı, bazen de şişmiş cesetler patladığı için bunu yapmak imkansızdı. Sonunda cesetleri bulundukları yerde gömme konusunda anlaştık. Tepeden tırnağa ceset sümüğüne bulanmıştık. Cesetler de yeşil ceset sinekleriyle kaplanmıştı. Elimizdeki ceset sümüğünü yerden avuç avuç toprak alıp sümük çıkana kadar ovuşturmak suretiyle çıkartıyorduk. Binlerce kişiyi sığ mezarlara gömüp üstlerine azıcık toprak attık. Mermi atışları başladığında çoğunun yine ortaya çıkacağını bile bile. Sonraları mide bulantısından haftalarca burnumun direği sızladı ve rüya gördüğümde bunu ara sıra hala hissederim. Bu gömme işinden sonradır ki dizanteri salgını başladı. Akşamüstü işi bitirmek zorundaydık ve bize komuta etmekte olan Britanyalı Frank Honorable Herbert, "Yarın beni vurabilirsiniz," dedi ve biz de hep birlikte "Allah korusun," dedik. Bizim siperlere kadar geldi ve birkaç başka Frank daha geldi. Bizimle el sıkıştılar. Frankler bize tepeden bakıp "Bay bay Abdül," dediler ve gittikleri zaman biz de hep birlikte onları selamladık. Atışlar hemen hemen anında başladı ama bu olaydan sonra artık birbirimizden nefret etmedik. Ve ben bir daha doğrudan doğruya askeri yetkinlik içinde olmayan hiçbir Frank'i vurmadım. Onların da yüreklerini kendi memleketlerinde tarlalarda bırakıp gelmiş adamlar olduğunu anlamıştık. Bundan sonra savaş daha az kutsal gelmeye başladı. Bununla birlikte hacı sarığı takmış şehitlerin bir kısmı da kellelerini kollarının altında taşıyarak yeniden savaşmak için nasıl ölümden geri döndüklerine dair hikayeler işitmeye de devam ettik. Bir daha şehit olmak için dünya yüzüne yeniden gönderilsinler diye Allah'a yakardıkları söyleniyordu. Eğer kazayla bir dere yatağında hücuma uğrarsak suyun bizi alıp güvenli bir yere götüreceğini işitiyorduk. Bu türden hikayeler hep anlatılıyordu bize. Yaz sıcağında bir düşman bölüğü hücuma geçince havadan bir bulut inmiş ve sis kalktığında bölüğün tamamen ortadan kaybolduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Bana gelince küçük mucizelerle ilgilenmeye başlamıştım. Havada birbiriyle çarpışarak iç içe girmiş ve çapraz işaretleri oluşturmuş yığınla mermi toplamıştım. Kullanılmış olan her tür kurşundan oluşmuşları var. Ayrıca bir şarapnel mermisinin göbeğine saplanmış bir kurşunum da var. Birbirimize hediyeler fırlatabilmemiz iyiydi ama o kadar yakın siperlerde bulunmak genel olarak kötüydü. El bombalarından ötürü uyumaya imkan yoktu. Frank el bombaları doğru düz şeyler değildi ve onlar içine çivi ve taş doldurdukları teneke kutularla kendilerine el bombası imal ediyorlardı. Bunlar bizi öldürmüyor ama derimizin içine bir sürü pislik girmiş oluyordu. Ve aklın esenliği açısından da insana iyi gelmiyorlardı. Bizim top gibi yuvarlak doğru düzgün el bombalarımız vardı. Önce pimi tutuşturmamız gerekiyordu. Bazen bizde de el bombaları tükeniyor ve kendi el bombamızı kendimiz imal ediyorduk. Franklin'in yaptığına çok benzer şeyler. El bombaları bizim aleyhimize çalışmaya başlamıştı. Çünkü Franklerden bazıları, ama Fransız Frank'i olanlar değil, bunları yakalayabiliyor ve bize geri fırlatıyordu. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlayamıyorduk. Ta ki bir gün kumsalda Frankleri bir tahta parçasını sallamaktan, geriye ve ileri doğru koşturmaktan ve sık sık da bir topu atıp tutmaktan ibaret bir oyun oynarken gözetleyene kadar. Bundan çıkan netice, Fransız tangoları hariç bütün Franklerin yakalama ve fırlatma işine gayet iyi olduklarıydı. Doğrusu ben inanıyorum ki görevleri gelen el bombalarını anında yakalamak veya kepçelemek ve geriye fırlatmak olan alarm durumunda adamları vardı. Bir zaman sonra bu konuda akıllandık ve fırlatmadan önce fitili daha uzun süre yakıp iyice kısaltır olduk. Yine de geriye atıyorlardı ama oyun hepimiz için daha tehlikeli bir hal almıştı. El bombalarına karşı en etkili şey üstlerine bir kum torbası atmaktır. Franklerin kumsalda büyük bir topu tekmelemekten ibaret olan bir başka oyunları daha vardı. Bunu çırılçıplak oynuyorlardı. Ara ara hiç sebepsiz bir yukarı bir aşağı zıplayarak tezahürat yapıyorlardı. Eğer aralarına bir mermi düşerse ölülerle yaralıları bir kenara çekip oyuna devam ediyorlardı. Ayrıca suya ekmek atıp balıkların gelmesini bekliyorlardı. Ve sonra onlara bir el bombası atıp balıkları topluyorlardı. Bunu yaparken de çıplak oluyorlardı. Çoğu zaman suda çırılçıplak hep birlikte yüzüyorlardı ve bu yüzden insanlar Franklerin utanmaz, arlanmaz olduğunu söylediklerinde ben şahsen biliyorum ki doğrudur. Yakın siperlerde olmanın bir kötü yanı da birbirlerinin safını alttan kazıp yüksek patlayıcılar yerleştirmenin kolay olmasıydı. Bazen bizim lağımlar onlarınkilere tesadüf eder, yerin altında karşılaşırdık ve birbirimizi karanlıkta bıçaklardık. Bu her şeyden daha ürkütücü ve korkutucu bir şeydi. Başıma yalnızca bir defa gelmiş olduğu için mutluyum. Ama yine yaz ortası olmalı. Çünkü o vakte kadar siperlerimin üstünü tamamen kapatmıştık. Ve mazgal şevlerinden, mazgal deliklerinden ateş ediyorduk. Frankler saldırdıklarında üstümüzdeki yığınaktan parçaları kenara çekip yanımıza atladılar ve hepimiz yorgunluktan yere yığılana kadar öylece birbirimizi delik deşik ettik, yumrukladık, tepkimeledik. Ölü ve yaralı yığınlarının arasına serilip kaldık. Süngümle kaç adam öldürdüğümü bilmiyorum ve kaçının Türk, kaçının Frank olduğunu bilmiyorum. Uyluğumda izini hala taşıdığım bıçak yarasını yapanın da bir Türk mü yoksa bir Frank mi olduğunu da bilmiyorum. Yaptıkları bir şey bizi durmadan hareket ettirmekti. Kendi birliğimizle tek bir yerde pek bulunmuyorduk. Bizi bölüp dağıtıyorlardı. Öyle ki bir gün doğru düzgün bir alay oluyorduk, ertesi gün farklı alaylardan gelmiş adamlardan oluşan başka bir birliğin bir parçası oluyorduk. Bu subayların ihtiyatlara en çok nerede ihtiyaç olduğuna ilişkin düşünceleri doğrultusunda yapılıyordu. Böylece hayatta kalabilenlerimiz bütün mıntıkaları öğreniyordu. Şimdi size daha anlatmamış olduğum düşmanları anlatacağım biraz. Fransız tangoları kısmen beyaz, kısmen de siyah adamlardan ibarettiler. Siyah adamlar palalar taşıyorlardı ve bunlar da en az gurkaların eğri kılıçları kadar kötüydü. Ama subayları kırmızı pantolon, kep ve lacivert ceket giyiyorlardı. Kara Fransız askerleri söz konusu ise bütün yapılması gereken subaylarını vurmaktı. O zaman yüreksizleşiyor, geri dönüp kaçıyorlardı. Dolayısıyla bir hücum olduğunda ilk iş subayları vuruyorduk ve tavus kuşu gibi giyinmiş olmaları bizim şansımızaydı. Britanyalı subayların özel kemerleri ve hizmet şapkaları vardı. Tüfek yerine tabanca taşırlardı ve rütbe işaretlerini manşetlerine takarlardı. Bu yüzden onları vurmak da kolaydı. Ben nişancılık yaparken hep subay vurmaya çalışırdım. Ama harekatın sonuna doğru Frank subayları artık rütbe işareti takmaz olmuşlardı. Ve artık bizim gibi nişancıların herhangi bir avantajı kalmamıştı. Habercileri ve işaretçileri de vurmaya alışmıştık. Ben yaralıları kurtarmaya çalışanları vurmadığımı hatırlıyorum. Çok sık gördüğümüz eşekli bir adam vardı. Yaralıları eşeğiyle toplardı ve onunla sık sık konuşurduk. Ama bir gün bizim nişancılardan biri onu bile vurdu. Ben nişancı olduğumda çalı kamuflajı yapardım. Üstüme dallar ve yapraklar bağlar, çok yavaş yer değiştirirdim. Ve atışlar arasında da çok uzun aralıklar bırakırdım ki kimse yerimi saptayamasın. Aramızda domuz kamuflajı yapan biri vardı ve bundan hoşlanmazdık. Mundar olduğunu düşünürdük ama imam domuz kamuflajı yapmanın mundar olmadığını söyledi. Sahici bir domuza dokunmakmış mundar olan. Siperlerde hiçbir şeyin olmadığı uzun sıkıcı günlerde Frankler bizimle bir oyun oynarlardı. Bir sırığın tepesine beyaz bir tahta geçirir ve yavaşça öne arkaya doğru sallarlardı. Ve biz de bunu vurmaya çalışırdık. Eğer vuramazsak üstünde mis yazılı bir başka tahtayı havaya kaldırırlardı. Vurursak da hit yazılı bir tabelayı. Bazen düello ederdik. Bunda diğerleri izlerken bizlerden biriyle onlardan biri siperin içinde ayağa kalkar ve birinden biri vurulana kadar karşılıklı ateş ederlerdi. Fransız tangolar suyun öte yakasındaki küçük topların mermi atmasından hoşlanırlardı. Çünkü bombardıman bittikten sonra beyaz subaylar mermilerin bıraktığı büyük çukurların başına gidip antika şeyler ararlardı. Bombardıman sürerken bile gidip antika şeyler aradıkları olurdu ve birçoğu bu nedenle öldü. Büyük muharebelerde ilk fire veren en güneydeki siyah Fransız frenklerinin safları olurdu. Bunu müteakiben frenklerin geri kalanına yaylım ateş açabilirdik ve böylece hepsi sırt üstü düşerdi. Frenklerin bizi yenememesinin nedenlerinden biri buydu. Fransız frenkleri de daha önce sözünü etmiş olduğum kara kedi havan topu ile bir de bizim için aynı ölçüde kötü olan 75 milimetrelik toplar vardı. Kötüydü çünkü 75'likler dakikada 20 mermi atıyorlardı. Fransız frenkleri de ne zaman saldırsak açık alanda hiç mesafe alamadan parçalanıyorduk. Dolayısıyla denebilir ki bir taraftan Fransız frenkleri hücumda iyi değildi ama öte taraftan da onların hücumla yenmek mümkün değildi. Britanya frenkleri Avustralya ve Yeni Zelanda frenklerinin güney kanadındaydılar ve çok benzer bir biçimde savaşıyorlardı. Biraz daha ufak tefekliler ve subayları vurulduğunda bu Avustralyalı ve Yeni Zelandalı frenkleri etkilemediği halde onlar cesaretlerini yitiriyorlardı. Britanya franklerinin tam güneşin ısısı üstlerine düşmüşken, biz kahvaltımızı etmiş ve her şeyi hazır edecek kadar vakit kazanmışken, sabahın ileri saatlerinde saldırmak gibi garip bir politikaları vardı. Bu nedenle bize şaşırtmaca yapmaları mümkün değildi. Güneş ve onun getirdiği korkunç susuzluk yüzünden çabucak yoruluyorlardı. Biz de onları kolayca kılıçtan geçiriyorduk. Bir keresinde sabahın onunda 3 günlük bir koşuşturmacanın ardından gelmek üzere oldukları konusunda bizi alarma geçiren hafif bir bombardımanın hemen üstüne bir hücuma kalktılar ve biz de cesetlerini üst üste yığıverdik önümüze. Şafakla birlikte gizlice hücuma kalkmak gerektiğini herkes bilir oysa. Başka bazı frankler de vardı ve size onlarla ilgili küçük bir hikaye anlatacağım. Bunlar Hindistan diye bir yerden geliyorlardı. Uzun sakallarıyla sarıkları vardı. Böylece doğal olarak Müslüman olduklarını düşündük. Şeytan gibi dövüşüyorlardı. Bir cihat söz konusuyken Müslümanların neden bize karşı dövüştüklerini anlayamıyorduk. Neyse, bir gün bu sakallı türbanlı adamların sıradan franklerin yerini alacaklarının bilindiği bir zaman için bir kumpas kuruldu. Bu arada sakallı bir tür frank daha vardı ki bunlar Britanyalıydılar. Asker gibi dövüşen denizcilerdi. Kraliyet deniz tümeni diye biliniyorlardı. Ama bunlar sarık takmadıklarından benim sözünü ettiklerim bunlar değil. Fikir şuydu, sıradan askerler ayrılırken siperlere kadar sürünerek gidecek, Müslümanlar geldiği zaman karşılamak için aşağı atlayacak ve kaçıp bizim tarafa geçmeleri için onları ikna edecektik. Bu yolla siperleri kan dökmeden ele geçirmiş olacak ve asker sayımızı arttıracaktık. Hiçbirimiz siperlere bile ulaşacağımızı beklemediğimize göre plan şaşırtıcı ölçüde iyi gitmiş sayılır. Siperlere eriştik ve içeri atladık. Tüfeklerimizi sol ellerimize, ağızları yukarıya bakar biçimde aldık. Ve Hintliler bize deliymişiz gibi bakarak yaklaştığında onları selamladık. Ve selamün aleyküm dedik. Onların da bize aleyküm selam demesini ve bizi kardeş gibi selamlamasını umarak. Anlaşılıyor ki onlar da bizim teslim olmaya geldiğimizi sanmışlar. Böylece bizi selamlamak yerine tüfeklerimizi almaya çalıştılar ve biraz mücadele ettik ama ateş edilmedi. Sonra Orhan Teğmen aniden dedi ki, bu kadarı yeter, yürüyün lan. Ve siperin dışına tırmandık. İki büklüm kendi saflarımıza koştuk ama kimse bize ateş etmedi ve siperlerimize eriştik. Biraz nefes aldıktan sonra Orhan Teğmen dedi ki, belki Müslüman görünen herkes Müslüman değildir. Bu doğruydu. Çünkü bu askerlere Sih dendiği ve hiç de Müslüman olmadıkları anlaşıldı. Uzun süre Gurkalarında Müslüman olduğunu sanmıştık ve onlara mesajlar, selamlar, davetiyeler göndermiştik. Ama onların da bambaşka bir dinden oldukları anlaşılmıştı. Ve üstelik dünyada en nefret ettikleri kişilerin de Müslümanlar olduğu çıkmıştı ortaya. Bazen İngilizce ya da Fransızca konuşan subaylarımız Frank birliklerine emirler verirlerdi. Ve bu çoğu zaman işe yarayan bir hileydi. Bazen en cesur olanları Frank siperlerine gizlice süzülür ve gece yarısının karanlığında yetkili subayı görmek istediğini söyler ve sonra subayı vurarak kaçarlardı. Franklerle ilgili olarak size ilginç bir şey söyleyeceğim. Esir aldığımızda kendilerini iyi diş edeceğimize inanıyorlardı.